Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videoda HTC 11 ile ilgili deneyimlerimi aktaracağım sizlere. Daha öncesinde Erdi ile beraber bir HTC 11 ön değerlendirme videosu çekmiştik ve telefonun teknik detaylarını size tam olarak anlatmaya çalışmıştık. Bir tek orada telefonu uzun süre kullanmadığımız için kullanıcı deneyimleri kısmı eksikti. İşte bu videoda alım menüfesindeyseniz eğer Mesut Çevik bu telefon hakkında ne düşünüyor net olarak bulabileceksiniz. Kullanıcı deneyimimi sizlere aktarmış olacağım. Çeşitli kategorilerden başlayacağım. İlk olarak tasarımla başlamak istiyorum. HTC 11 tasarımsal açıdan güzel bir telefon. Benim hoşuma gitti görsel olarak. Arka taraftaki özellikle Gorilla Glass 5 camın her yandan kavisli yapısı ve ışığın yansıtması güzel bir görünüm oluşturmuş. Renklerin de ışığa göre farklı tepkiler veriyor olması birçok kullanıcının hoşuna gitmiş gibi görünüyor. Sosyal medyadan da bunu takip ediyorum. Benim elimdeki model beyaz ama bu telefonun mavisini görmeniz lazım. Gerçekten çok farklı bir havaya sahip. Ön taraftan baktığımızda HTC 11 aslına bakarsanız çok da böyle kendine az, kendine münhasır bir yapıya sahip değil. Birçok telefondan hava taşıyor. Ama HTC 11'in ön tarafında kullanıcıların en çok eleştireceği şey, benim de ilk başta baktığımda şu anki tepe modellerle karşılaştırdığımda garipsediğim yan, çerçevelerin biraz kalın olması oldu. Fakat ne güzeldir ki çerçeveler kalınken en azından kapasitif tuşlara ve parmak izi okuyucuya ön tarafta yer verilmiş. Diyorsunuz ki tamam, altta üstte birazcık kalınlık var, sağda solda da bunu görüyorum ama kapasitif tuşlar sayesinde ekranı tam olarak kullanabiliyorum. 5.5 inçlik 16'ya 9 bir ekrana sahibi. 16'ya 9 formatın tepe modellerde yavaş yavaş terk edildiğini görüyoruz. Bunun öncüleri LG ve Samsung oldu. Daha sonrasında aldığımız haberlere ve şu anki böyle çıkmaya hazır telefonların tasarımlarına baktığımızda 18.5'a 9, 18'e 9 formatın bir standart haline geleceğini görüyoruz. Bence bu yoldan dönülmesi lazım. Çünkü ekran büyüdükçe uzayan telefonlardan bahsediyoruz 18.5'a 9 formatta. Bu benim pek hoşlandığım bir yapı değil. En azından arayüzler dikine telefonlar için tamamen baştan aşağı tasarlanmadığı sürece kullanıcıların işini zorlaştıran bir yapı diye düşünmekteyim. Burada ne güzel ki 16'ya 9 standart bir yapıyla karşı karşıyayız. En azından kullanıcılar ilk deneyim olarak bir önceki telefonlarından alışık oldukları bir şekilde başka bir telefona geçmiş olacaklar. HTC 11'de ön tarafta kapasitif tuşlardan bahsetmiştik. Üst tarafa baktığımızda SIM kart yuvasını ve gürültü engelleme mikrofonunu görüyoruz. Alt tarafta ise Type-C konnektörünü, hoparlör çıkışını ve ekstra mikrofonlara yer verilmiş. Gördüğünüz gibi 3.5 mm'lik bir ses çıkışına sahiptir. Bu telefona kulaklığı Type-C portu üstünden bağlıyorsunuz. Ekstra özellikleri var. Gürültü engelleme, işte kulak yapınızın analizini çıkartma gibi. Bunlara da ses performansı kısmına değineceğim. HTC 11'de stereo bir hoparlör mevcut. HTC 10'da bir deneme yapılmıştı biliyorsunuz. İşte üst taraftan tiz sesleri görüyorduk, duyuyorduk. Alt taraftan ise bas sesler geliyordu. Fakat tam beklentileri karşılayan bir performans vermiyordu Boom Sound bu yapıyla. HTC 11'de artık bu elden geçirilmiş ve çok doygun baslar verebilen, kulağa hoş tınlar verebilen bir telefon elde edilmiş. HTC 10'daki bütün eksikler kapatılmış. U11'e geçtiğinizde farkı net bir şekilde duyabileceğinizi düşünüyorum. Ben ses performansını, hoparlör ses performansını gerçekten beğendim. Ses kısmında da kulaklıklara ayrıca yer vereceğini söyledim zaten. Ön kısımda 16 megapiksellik f2.0 lensli kamerayı görüyoruz. Arka kısımda ise yine çıkıntısız bir yapıya sahip olan 12 megapiksellik f1.7 lensli kamera bizleri karşılıyor. Çift ton led flaşa yer verilmiş. Arka tarafta bir tane daha mikrofon görüyorsunuz. Hemen alt kısmı yerleştirilmiş. Ön kısımda da kullanıcıya bakan tarafta bir mikrofon var. Bu telefonda kamera kayıt performansı yanında ses kayıt performansı üstünde de özel olarak çalışılmış. Stereo ses kaydı yapabiliyorsunuz. 24 bit 192 kHz kalitede. Bu gerçekten şu anda üst seviye telefonlara baktığımızda önemli özelliklerinden bir tanesi. Ses kayıt performansı gerçekten çok iyi. Benim araba içinde yaptığım bir denemeyi de yine Donanım Haber'in YouTube sayfasında veya ana sayfasında bulabilirsiniz. Performansına ben hayran kaldım gerçekten de mikrofonun. Ekrana geçecek olursak eğer 16'ya 9, 2560x1440 piksel, 5.5 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz. Super LCD 5 teknolojisi kullanılıyor. Yaklaşık olarak 540 nits bir parlaklık oranına sahip. Ama günümüzdeki ekranlar gibi işte HDR, yeni nesil görüntüleme teknolojileri, inanılmaz yüksek renk gamutu gibi şeyler bu ekranda bizlere sunulmamış durumda. sRGB renk paletinin tam olarak desteklenmesi ise yeni gelecek bir güncellemeyle sağlanacak. Ama kullanırken hani piksel yoğunluğu olsun, renk gösterim performansı olsun veya güneş altında telefonu görebilme kapasitesi olsun sorun yaşamıyorsunuz. Kaliteli güzel bir ekran kullanılmış. Yeterli seviyede LCD ekranlar özellikle eğer VR kasklardan çok hoşlanıyorsanız bu tarafta amoletlere göre daha büyük avantaj sağlıyorlar. Daha net, daha keskin görüntüleri VR kasklarda en azından yaşayabiliyorsunuz. Benim tavsiyem cep telefonunda VR kask kullanmak istiyorsanız eğer yine LCD ekranlı cep telefonlarına doğru yönelmeniz. Ekranın ardından isterseniz sesle ilgili deneyimlerimi aktarayım sizlere. HTC U11 ile beraber HTC'nin Usonic ismini verdiği Tip-C portundan bağlanan özel bir kulaklık geliyor. Tipine baktığımızda HTC 10 ile beraber gelen kulaklığa oldukça fazla benziyor kulağımıza taktığımız kısımlar ama kulaklığın içinde bazı özelleştirmeler yapılmış durumda. En önemli özelleştirme de bu kulaklığın aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olması. Daha öncesinde aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip bir kulaklık kullandıysanız eğer bu teknolojinin nasıl çalıştığını biliyorsunuzdur. Kulaklığın üstündeki mikrofonlar dış ortamı dinliyorlar ve bu dış ortamdaki sesin paternine uygun zıt bir patern oluşturarak aslında dış ortamdaki sesleri duymanızı engelliyorlar. Böylece siz bir trende, uçakta veya benzeri otobüste yolculuk yapıyorsanız yani sürekli olarak yol gürültüsü veya rüzgar gürültüsü gibi birbirini tekrar eden bir ses duyuyorsanız eğer kulaklık bunu analiz ediyor ve bu gürültüleri duymanızı engelleyerek size üstün bir müzik kalitesi vaat ediyor. Ses kalitesinde basların yoğun olduğu, tizlerin, orta seslerin rahat duyulabildiği oldukça güzel bir kulaklık performansı var ama aktif gürültü engelleme performansı oldukça düşük seviyede. Yani bir uçak gürültüsünü bastırabilecek düzeyde değil ancak ev ortamındayken çeşitli basit gürültüleri engelleyebilecek düzeyde geri kalan da eğer bir otobüsteyseniz veya trendeyseniz o yoğun gürültüyü birazcık kısıyor olsa da yine duymaya devam ediyorsunuz. Asıl gürültü engelleme özelliği bence buradaki silikon tıkaçlara kalmış durumda. Yalıtım iyi, bu konuda bir sıkıntı yok. Kulak içi kulaklıkların çoğunda olduğu gibi kulağınıza taktığınızda zaten dış seslerin birçoğunu duymuyorsunuz ama hani ben bunu uçakta takarım, profesyonel gürültü engelleme özelliğinden yararlanırım diye düşünüyorsanız eğer burada profesyonel bir gürültü engelleme özelliği yok. Yani çok işin başında bir gürültü engelleme özelliği var aktif olarak. Bunun geliştirilmesi lazım. Çok iyi bir adım atmışlar. Hani Tip-C portundan böyle bir kulaklığa geçmişler. Aktif gürültü engelleme özelliğini de ekleyelim demişler ama dediğim gibi çok yolun başındalar. Usonic kulaklıkların bir özelliği daha var. Bu da otomatik olarak kulak profilinize uygun ses ayarları yapabilmesi. Tek bir tuşa basıyorsunuz o çeşitli sesler gönderiyor. Kulak zarınızda olan uzaklığı ölçüyor. Hani söylenen o. Daha sonrasında size özel bir ses profili çıkartıyor. Açıkçası çıkarttığı ses profili bana sanki sesleri daha yüksek duymamı sağlayan bir profilmiş gibi geldi. Hani tınıları duymam için sanki sesi elinden açmışım gibi geldi ama bu profile geçtikten sonra sizin için ekstra bir şeyler yapılmaya çalışılmış olması güzel. Ses kötü mü? Hayır. Ses profili oluşturduktan sonra da bana sorarsanız şu an piyasadan temin edebileceğiniz en iyi kulaklık ve kulaklık çıkışına sahip telefon HTC U11 olmuş. Ha, elimde benim 3,5 mm çıkışa sahip olan çok kaliteli kulaklıklar var. Ben bunlara çok para verdim ve bunlarla yoluma devam etmek istiyorum diyorsanız eğer zaten kutu içinden Tip-C'den stereo bir dönüştürücü çıkıyor. Bunları da yine bu cep telefonuyla kullanabiliyorsunuz ama ben birçok kullanıcının özellikle Tip-C porttan bağladığı bu kulaklıkların performansını denedikten sonra, gördükten sonra bu kulaklıklardan vazgeçemeyeceğini düşünüyorum. Tek üzücü nokta var. Bu kulaklıkları Tip-C portuna sahip başka bir telefona taktığınızda çalışmıyorlar. Sadece HTC U11 için geliştirilmişler. Hani en azından aktif gürültü engelleme özellikleri kapansaydı da ben Samsung veya LG telefonumda da bu kulaklıkları kullanabilseydim iyi olurdu. Kamera. HTC 10'dan beri HTC aslında kamera kısmında ayrıca çalışıyor. Her ne kadar diğer bütün telefonlarda kamera konusunda bir sürü yenilik yapmaya çalışsa da firma hep rakiplerinden geri kalmıştı görüntü keskinliği konusunda. HTC 10'da iyi bir adım atılmıştı ama yine tam manasıyla olmuş diyemiyorduk. HTC 11'de artık kamera konusundaki bütün sıkıntıları gidermiş durumda firma. Zaten genel olarak testlerden aldığı puanlara baktığımızda da bunu hak ettiğini görüyorsunuz. Ön taraftaki 16 megapiksellik kamera, selfie kamerası İyi ışık olduğunda mükemmel fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Düşük ışıkta artık gürültü yapmaya başlıyor. Ön flash da bazen kurtarmayabiliyor bunu. Ama arka kamera gerçekten her koşulda mükemmel fotoğrafları kayıt altına alabiliyor. Renkler doğru, keskinlik iyi, fokus hızı gerçekten çok iyi. HDR Boost özelliği de çok iyi çalışıyor. Telefon aynı Google Pixel telefonlardaki o övülen HDR özelliği gibi bir HDR özelliğine sahip. Ve otomatik HDR aldığınızda sürekli olarak HDR fotoğraflar kayıt altına alarak ki bunları gerçekten çok iyi bir şekilde kayıt altına alıyor. Çok karanlık olan bölgelerle ışığı yüksek olan bölgeleri eşleştirerek, dengeleyerek çok iyi fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. Özellikle video kaydı performansında benim hoşuma giden şey fokus hızının artık mükemmele yakın hale getirilmiş olması oldu. Yeni odaklama teknolojileri sayesinde herhangi bir şekilde nesneler arasında geçiş yaptığınızda telefon bunları çok rahat bir şekilde algılayabiliyor ve hızlı bir şekilde sahneden sahneye geçiş yapabiliyorsunuz. Eğer kameraya önem veren biriyseniz bu telefon sizi fazlasıyla tatmin edecek. Yani hem ses konusunda hem de kamera konusunda eksiksiz bir cihaz ortaya konduğunu söylemek mümkün. Benim kamerada en çok hoşuma giden şey ise aslında diğer telefonlarda da 3. parti bir uygulamayla halletmek bunu mümkün olabilir ama ben böyle bir uygulama bilmiyorum. Lütfen bilenler varsa alt kısımda paylaşsınlar, diğer kullanıcılar da yararlansın. Ön kameraya bir panorama çekim modu eklenmiş. Telefonu şöyle hafifçe bir sağa sola kaydırıyorsunuz ve çok geniş açılı, düzgün bir şekilde birleştirilmiş olan fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Bu da böyle 4-5 arkadaşınızla beraber bir fotoğraf çekilmek istediğinizde ya da arka taraftaki manzarayı da göstermek istediğinizde fotoğraflarınızda size oldukça büyük avantaj sağlıyor. Telefonu şöyle bir ufak sağa sola kıvırarak çok net geniş açılı ön kamerayla kayıt altına alınmış fotoğraflarda kayıt altına almanız mümkün. Ön kamera 1080p kayıt yapabilirken videoda arka kamera 4K video kaydı yapabiliyor. 4K video kaydında sadece optik stabilizasyon var. 1080p 30 kare saniye video kaydında ise hem optik hem de dijital stabilizasyon aynı anda çalışıyor. Telefonun yeni bir yazılım güncellemesi gelecek ve bu yazılım güncellemesiyle 1080p altında 60 kare saniye video kaydı da yapabilecek. Şu an için yani piyasaya sürüldüğü versiyonuyla bizim elimizdeki telefon 1080p 30 kare saniye video kaydı yapabiliyor. Video kaydında sese önem verenler için videonun başında belirttim ama bu telefonun en güzel özelliklerinden bir tanesi üstündeki ekstra mikrofonlar sayesinde stereo 24 bit 192 kHz yüksek HD kalitede ses kaydı yapabiliyor olması. HD'si bunu 3D sound olarak isimlendiriyor. Yani 3 boyutlu ses kaydı yapıyorum diyor ama aslında 2 mikrofonla stereo ses kaydı yapıyor. Diğer telefonların tek mikrofonla mono ses kaydı yapıldığı düşünüldüğünde firma artık ben bunu 3 boyutlu diyebilirim diye düşünmüş olacak ki böyle bir isimlendirme yapmış. Tabii ki ekstra yazılımsı özellikler sayesinde sanki arkadan gelen sesler, önden gelen sesler böyle tonları farklılaştırarak ayrılıyormuş gibi hissediyorsunuz ama aslına bakarsanız telefon sadece 2 tane mikrofonla beraber çevresel bir ses kaydı yaptığını iddia etmekte. Ses kaydı olarak piyasadaki diğer telefonlarla karşılaştırıldığında gerçekten iyi seviyede. Benim araç içinde yaptığım bir deneme var. YouTube sayfamızda özel olarak bunu bulabilirsiniz. Bu videoya bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü orada araç sesinin nasıl arka planda kaldı, benim sesimin ne kadar net bir şekilde geldiği net bir şekilde görülüyor. Bu videonun altına da onun linkini ekleyeceğim. En azından tıklayıp ön kamera ve ses kayıt performansını birebir görme şansınız var. Telefonu şimdi biraz arayüzünden bahsedeceğim. Doğal olarak bir akıllı telefon alıyoruz ve akıllı özelliklerini kullanmak için bizimle beraber etkileşime geçen şey firmanın bize sağladığı arayüz oluyor. Arayüz kısmında kullanıcılar ikiye ayrılıyorlar. Bir kısım karmaşık, özelleştirilmiş arayüzlerden hoşlanırken bir kısım da ne kadar stok Android'e yakın olursa o kadar iyi diyorlar. Ben özelleştirilmiş arayüzlerden yanayım. Sense arayüzü ise gitgide o Sense arayüzündeki sağlanan işte kendine ait video oynatıcı, resim gösterici, müzik çalar gibi şeyleri dışarı atıldı. Stok Android uygulamalarına yaklaşıldı ama Sense arayüzünde sevdiğimiz bu dikine uygulama kaydırma, Blink Feed gibi özelliklerin devam ettirildiği bir yapıya kavuştu. Bana sorarsanız firmalar kullanıcılara kendi video oynatıcıları, kendi müzik çalarları ve kendi resim göstericilerini sunmaya devam etmeliler. Benim bu telefonda böyle en yabancı karşıladığım şey HTC 10'da başladı bu akım. Bu oluyor. Google'ın resim göstericisini, Google'ın müzik çalarını, Google'ın video oynatıcısını kullanıyorsunuz ki bunlar gerçekten son kullanıcının ihtiyaçlarını tam manasıyla görmekten uzak uygulamalar. Arayüzleri karışık ve çok basit indirgenmiş durumdalar. Burada keşke HTC kendine ait olan bu gelişmiş uygulamalardan vazgeçmeseydi de biz HTC uygulamaların yanında seçeneğimize bağlı olarak dilersek Google uygulamalarını kullansaydık. Ayarlar menüsüne falan girdiğimizde zaten neredeyse stok Android'e geçiş yapıldığını görüyoruz. HTC'ye özel fonksiyonların yönetildiği menüler haricinde pek de fazla burada özelleştirilmiş bir yapı yok. Gitgide stoğa yaklaşılıyor. Hız kazandırıyor bu yapı. Güncelleme esnasında firmalara avantaj sağlıyor. Ama benim gibi telefonlarda farklılaşma olmasını isteyen firmaların o yaratıcılıklarını kullanarak ücretsiz uygulamalar sunmasını isteyen, en azından reklam görmeyeceğim bir bedava müzik çalar, video oynatıcı görmek isteyen kullanıcılar için biraz hayal kırıklığı oluyor tabii ki. Şimdi arayüz deneyiminden bahsederken bu cep telefonunun bir özelliği var. Nedir bu özellik? Yanlardan sıkıştırdığınızda basınç sensörü sayesinde çeşitli fonksiyonları sıkıştırma oranınıza göre yerine getirebiliyor olması. İşte sıkıyorsunuz, kamera açılıyor. Çok sıkılı tutuyorsunuz, iki kere basıp bırakıyorsunuz filan. Arka taraftaki feneri çalıştırabiliyorsunuz. Uygulamadan bunu ayarlıyorsunuz ama hani fark yaratan bir özellik. Gündelik kullanıma bir fark kattı mı? Hayır, ben bu özelliği çok fazla kullanmadım. Özellikle fotoğraf çekerken filan sıkıştırma pek işe yaramıyor. Hani dikine tutarken zaten buton var. Açıkçası sıkıştırma yerine ekstra bir buton konsaymış. Denklenşör butonu gibi. Daha yararlı olabilirmiş ama HTC burada yine farklı yenilikçi bir yaklaşım sergilemiş. Sıkıştırma fonksiyonu koymuş. Telefonda basınç sensörü var. Belki siz daha rahat kullanırsınız ama hani arayüzle ilgili benim kullanım deneyimimde artı bir yaptı mı? Hayır, yapmadı. Sadece telefonu sahip oldu. Özelliklerden bir tanesi olarak arka planda kaldı diyebilirim. Özelleştirme kısmına tema desteği yine bulunmakta. Temalar sayesinde işte görünüşü olabildiğince kendiniz uygun hale getirebiliyorsunuz. Ama benim bu arayüzde tamam hız olsun vesaire olsun, dediğim gibi görmek istediğim şey HTC'ye ait olan müzik çalar, video oynatıcı ve benzeri diğer çoklu ortam içerikleriyle böyle etkileşim haline geçmemizi sağlayan kendi yazılımları olacak. Umarız bir sonraki arayüzde, en azından bir sonraki tepe modellerinde daha da sadeleşen bir yapıyla değil de kendine ait uygulamaların telefonun içinde yüklü geldiği bir yapıyla karşılaşırız. Performansından bahsetmek gerekirse eğer Snapdragon 835'i taşıyan, yani şu anda Android camiasında alabileceğiniz en performanslı telefonlarda yer alan işlemciye sahip olan bir telefondan bahsediyoruz. Yani hız konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben Snapdragon 820'den sonra zaten hız konusunda ya telefonum yavaş çalışıyordu falan diyen kullanıcılarla artık pek karşılaşmıyorum. HTC 11'de her şeyin çok hızlı bir şekilde yerine getirilebildiği bir yapıyla karşımıza çıkıyor. 4 GB belleği var telefonun, 64 GB dahili depolama alanını dilerseniz SD kartla arttırabiliyorsunuz. SD kart takabilme özelliği kullanıcının önemsediği bir özellik cep telefonlarında. Bir ara Android dünyasında böyle vazgeçiliyor. Apple vari sadece işte biz ne kadar depolama veriyorsak o kadar kullanırsın deniyor gibi oldu ama baktılar ki kullanıcılar bu yapıyı pek sevmiyorlar. Hemen Allah'tan SD kartlı yapıya geri dönüldü. Benim de her zaman tavsiye ettiğim bu seçimi kullanıcıya bırakılması. Tabii ki minimum yine 64 GB'lık bir depolamanı bize sunsunlar ama ben daha fazlasını istiyorsam basit bir SD kart takarak bu hafızayı arttırabiliyor olmam lazım. Şimdi telefonda 3000 mAh'lik bir pil geliyor. Pil performansı en çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi. Snapdragon 835, 5.5 inç Super LCD, 5 panel falan deyince pil performansı önem taşıyor. Ne kadar gidiyor bu telefonun pili? 3000 mAh sanki bu telefon için yetersiz gelecekmiş gibi bir düşünce oluşturuyor. Açıkçası ilk elime aldığımda ya HTC bu sefer her şeyi yaptı herhalde pili yapamadı falan diye düşünüyordum ben. Hani bir ön yargıyla cep telefonunu elime aldım ama gördüm ki telefon 1,5 günlük kullanım süreci boyunca yani 27-28 saatlik bir döngüye denk geldi. Tam 1,5 gün olmasa da aktif olarak kullandığım zamana baktığınızda doğal olarak bunun içinde bir 8-9 saatlik bir uyku var. 1,5 gün aktif kullanım esnasında cep telefonu 4,5 saat ekran açık kalma süresi verdi. Ki bu Wi-Fi ve 3G karışık bir kullanım oldu. Doğal olarak telefonu ben yani denediğim için özelliklerini sürekli de yoğun bir şekilde kullandım bu süreçte. Açıkçası beni tatmin eden bir süre oldu bu. HTC Pi konusu da beni şaşırttı. Çok iyi bir optimizasyon yapmışlar. Ve 3000 mAh'lık batarya bu telefonu en azından bir günlük yoğun kullanımda rahat bir şekilde götürecek performansı sizlere sağlıyor. Quick Charge 3.0 destekli bir cep telefonu bu ve hızlı şekilde şarj edebiliyorsunuz. İşte 30-45 dakika aralığında %50 kadar şarj oluyor cep telefonunuz. Eğer acil bir şekilde cep telefonunuzun şarj olmasına ihtiyacınız olduğunda Quick Charge 3.0 sayesinde en azından bir 30 dakikalık sürede çok kabul edilebilir. Günün yarısından fazlasını çıkartabileceğiniz bir pil kapasitesine sahip oluyorsunuz. Önemli konulardan biri bu. Mesut, bu kadar şey anlattın. Sen bu cep telefonuna şu anki ücretini öder, sahip olup ya da işte eşine dostuna tavsiye eder misiniz derseniz eğer, bence HTC U11 şu anda Android camiasında alınacak en tepe iki modelden bir tanesi. Neden en tepe iki modelden bir tanesi diyorum? Bu tarafta S8'i artık yadırgamamak, göz ardı etmemek lazım. S8 ya da S8, bazı kullanıcılar S dememizi istiyorlar, bazıları S dememizi istiyorlar. Ben ikisini birden kullanacağım artık, iki tarafa da hoş gözükelim. Çerçevesiz telefon isteyen, ya bu 18.5'a 9 o kadar da kötü değil, benim elime iyi oturuyor, ben bu telefonun görüntüsüne çok aşık oldum diyenler için iyi bir telefon. HTC 11'den geri kaldığı noktalar ne? Ses konusunda, özellikle kulaklık performansı konusunda çok geride kalıyor. Bugün HTC telefon kullananlardan ben şey duymadım hiç. Ya ben bunu kulaklığından, kulaklık performansından memnun kalmadım, ne yapmam lazım diyen duymadım ama S8 kullanıcıları özellikle sosyal medyadan bana yani ne kulaklık önerirsin, ben pek keyif alamadım bu telefondan filan diyorlar. Ben de zaten S8'i bir süredir kullanıyorum, S8 Plus haricinde S8 kullanmaya da başladım. Gerçekten kulaklık performansı özellikle U11'den S8'e geçtiğinizde şöyle bir hissiyat uyandırıyor. Sanki profesyonel bir müzik çalardan, profesyonel bir kulaklıktan standart böyle 2 sene öncesinin cep telefonuna geçmişsiniz gibi bir şey yaşayabiliyorsunuz. Bu tarafta eğer sese önem veriyorsanız işte U11'e doğru bir kayış yaşayabilirsiniz. O yüzden birinci, ikinci seçmiyorum ben. En tepede iki telefon konumlandırıyorum. Çerçevesiz, klas, görünen, yine çok hızlı çalışan, kamerası iyi olan bir telefon istiyorsanız S8 orada. Ama 16:9 ekran formatıyla alışıldık bir şekilde yoluna devam eden, kamerası çok iyi olan ses konusunda yenilikçi ve kendine münhasır özelliklere sahip olan pili yine iyi giden S8'e göre bence çok daha iyi gidiyor pili. Ben S8'de aynı kullanım senaryosunda 3 saate ancak varabiliyorum ekran kullanım süresinde ki 1,5 saat daha fazla ekran açık kalma süresinden bahsediyoruz bu tarafta. Bence çok önemli. Pili daha iyi giden bir cep telefonu istiyorsanız bu da kapasitif tuşları olsun. Ön taraftan çok rahat bir şekilde parmak izi okuyucusuyla ben kilidi açayım, parmağımı arka tarafta bir yerlere uzatmak zorunda kalmayayım diyorsanız işte HTC 11 size burada göz kırpıyor. Telefonlar pahalı. Benim için de çok önemli yenilikler fiyatları ama bu fiyatı gözden çıkartan kullanıcılar için şu anda alınabilecek iki tane en iyi telefon var. Bunlardan bir tanesi HTC 11, bir tanesi de S8. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Sorun telefonla ilgili merak ettiğiniz yerler varsa her ne kadar ben bugün telefonu paketleyip ajansa geri yollayacak olsam da kullanım deneyimlerinden edindiğim bilgiler neticesinde eğer çözebileceğim, cevaplayabileceğim bir konuysa sizlere yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Eğer telefonu kullanıyorsanız lütfen yorumlarınızı yazın. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Çünkü yazdığınız yorumlar iyi de olsa kötü de olsa bu telefonu alım kararı vermek aşamasında olan kararsız kalmış kullanıcılara her zaman yön gösterecektir. Sadece biraz ya ben telefona parayı verdim en iyisi budur değil de bu düşünceden ayrılarak artılarıyla eksileriyle doğru bir değerlendirme yaparsanız iyi olacağı düşüncesindeyim. Kullanırken bu telefonla şu sıkıntıyı yaşadım. Bir tek onu söyleyebilirim. Benim için çok bariz, giderilmesi gereken konulardan bir tanesi. Arka yüzey kavisli cam kaplama dedim ya. Birincisi çok parmak izi tutuyor. Bu yüzden bir kutusundan zaten çıkıyor ama arka plana koruyan bir silikon kılıf, arka tarafı gösteren bir silikon kılıf veya sert bir plastik kılıf kullanmak isteyebilirsiniz. İkincisi telefon bu haliyle inanılmaz kaygan olmuş. Yani bir hafif eğimli bir yüzeye bıraktığınızda telefon orada hareket etmeye başlıyor. Çok ufak bir eğim olsa bile telefonun hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Bu da düşmeye çok yatkın yapıyor telefonu. Aman dikkat diyorum. Önemli konulardan bir tanesi bu. Videonun sonuna geldim. HTC 11 ile ilgili deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Alım aşamasında karar vermenizi kolaylaştırmışımdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.